Ayrım 12.
İlkelerimizin tahlilini sürdürmek cesaretini gösterecek olursak, ruhlar ve spiritler şeklindeki projektif formasyonlarda yansıyan ve kendisini bulan öz psikolojik yapımızın ögelerinin neler olduğunu soruşturabiliriz. İnkar edilmesi güç bir olay var. İlkel ruh tasavvuru, ruhun madde dışı nitelikte olduğunu kabul eden daha sonraki tasavvurdan çok uzak olmasına rağmen temel çizgilerinde buna yaklaşmaktan geri kalmaz. O da bir kişiyi ya da bir şeyi iki kısımdan oluşmuş olarak görür ve bu iki kısmın belli bir ölçüde bütünün bilinen niteliklerine ve değişmelerine katıldığını kabul eder. Bu ilkel dualizm, Herbert Spencer'ın deyişiyle bizim bildiğimiz dualizmle beden ve ruh dualizmiyle aynıdır. Dipnot 1. Sosyolojinin ilkeleri cilt 1. Nitekim güçsüz düşmüş ya da öfkeye kapılmış bir kimse için kullanılan kendinde değil, kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş gibi dilden asla yok olmayan deyimlerde bu dualizmin ifadesine daima rastlarız. Dipnot 2. H. Spencer adı geçen eser sayfa 179. Böyle tıpkı ilkel insan gibi dış realiteye yansıttığımız şey olsa olsa bir şeyin duyular ve bilinç aracılığıyla algılandığı halin, yani bir şeyin fiilen mevcut bulunduğu halin yanı sıra bir de o şeyin tekrar fiilen mevcut duruma gelebilir olmakla birlikte ancak latent olarak bulunduğu bir başka halin daha varlığını hakkındaki bilgimizdir. Başka bir deyişle, biz algılar ve anılar hakkındaki bilgimizi ya da daha genel bir ifadeyle söyleyelim, bilinç içi süreçlerin yanı sıra bir de bilinç dışı psişik süreçlerin varlığı hakkındaki bilgimizi yansıtmaktayız. Dipnot 1. A Note on the Unconscious in Psychoanalysis adlı memuarımıza bakınız. Proceedings of Society for Physical Research. Bu durumda denilebilir ki bir kişinin ya da bir şeyin spiriti son tahlilde bu kişinin ya da şeyin dolaysız algının dışına çıktığı zamanlar bir anı, bir tasavvur olabilme niteliğinden ibarettir. İlkel ya da modern ruh tasavvurunda modern bilimimizin bilinç dışı ya da bilinç içi faaliyetler arasında yaptığı açık ve kesin ayrımı bulabileceğimizi düşünemeyiz. Animist ruh daha çok bilinç içi ve bilinç dışı özellikleri kendisinde birleştirir. Akışkanlık ve hareketliliği bir bedenden ayrılıp sürekli ya da geçici olarak bir başka bedene girebilmesi bilincin niteliklerini hatırlatan niteliklerdir. Fakat kişiliğin görünüşleri arkasında gizlenişi bilinç dışını akla getiriyor. Bugün dahi değişmezliği ve yok edilemezliği bilinç içi süreçleri değil fakat psişik faaliyetin gerçek taşıyıcıları olarak gördüğümüz bilinç dışı süreçlere yakıştırmaktayız. Animizmin zihinsel bir sistem, dünya hakkında ilk tam teori olduğunu söyledik. Şimdi bu sistem hakkındaki psikanalitik görüşten bazı sonuçlar çıkarmak istiyoruz. Günlük deneyimlerimiz her an bize onun belli başlı özelliklerini hatırlatacak niteliktedir. Geceleri rüya görür, gündüzleri bu gördüğümüz rüyaları yorumlarız. Rüya bize karışık ve tutarsız görünebilir ama gerçek hayatın izlenimlerinin sırasını taklit ettiği de olur. Olayları birbirinden çıkarabilir. Çeriğinin farklı kısımları arasında bir bağlantı kurabilir. Az çok başarır bu işi ama şurada burada bir saçmalık, bir çatlak bırakmayacak kadar tam olarak hemen hiçbir zaman yapamaz. Bir rüyayı yorumlarken onun çeşitli kısımlarının tutarsız ve bozuk düzen oluşunun hiçbir önem taşımadığını, rüyanın anlaşılmasına hiçbir engel çıkarmadığını görürüz. Rüyada esas olan şey onu meydana getiren fikirlerdir yoksa olaylar değil ve bu fikirler daima bir anlam taşırlar, tutarlı ve belli bir sıraya göre düzenlenmişlerdir. Ne var ki bu sıra ve düzen rüyanın görülen içeriğinden aklımızda kalanlardan tamamen farklıdır. Rüyanın fikirleri arasındaki ilişkiler alt üst olmuş ya da büsbütün yok olmuş bulunabilir ya da hatta bunların yerine rüya içeriğinin başka ögeleri arasındaki yeni ilişkiler geçmiş olabilir. Rüya ögelerinde hemen daima bir yoğunlaşma olur. Öğeler önceki düzenden az çok bağımsız yeni bir düzene girerler. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Rüya fikirleri tarafından sağlanan malzeme, Rüya sürecince işlenip kullanıldıktan sonra ikinci işlem adını verebileceğimiz bir işleme daha uğrar. Bu ikinci işlemin amacı açıkça görüldüğü üzere rüya sırasında yapılan iş sonunda tutarsız ve anlaşılmaz bir şekilde ortaya çıkan şeye bir anlam vermekten ibarettir. Oysa ikinci işlem sonucu olan bu yeni anlam artık rüya fikirlerinin gerçek anlamı değildir. Rüya sırasında yapılan işin ürününün uğradığı bu ikinci işlem, bir sistemin bünyesi ve gerekleriyle nasıl meydana geldiğini gösteren mükemmel bir örnek sunar bize. Yaratılışımız gereği olan bir zihinsel formasyona sahibizdir. Bu zihinsel formasyon, algımızın ve düşüncemizin karşılaştığı bütün materyallerin askeri bir birliği, duyarlılığı ve anlaşılabilirliği olsun ister ve herhangi bir nedenle doğru ilişkileri kavramakta güçsüz kaldığı zaman yanlış ilişkiler kabul etmekten çekinmez. Rüyaların karakterini belirleyen bazı sistemler biliyoruz. Hatta yalnız rüyaların değil, fakat fobilerin, obsesyonlu, musallat fikirlerin ve bazı delilik şekillerinin de karakterini belirleyen sistemler vardır. Paranoyaklarda sistem marazi tabloya egemendir ama başka psikonevroz şekillerinde de ihmal edilmemesi gerekir. Bütün bu hallerde kolayca görebileceğimiz gibi psişik malzemenin yeni bir düzenlemeye tabi tutulması söz konusudur. Bu yeniden düzenleme işi çoğunlukla pek şiddetli olur ama sistem görüşüyle bakılacak olursa yine de anlaşılabilirdir. Sistem için en karakteristik olan şey öğelerinden her birinin en az iki motivasyona bağlanabilmesidir. Bunlardan biri bizzat sistemin temelinde bulunan ve dolayısıyla bazı hallerde deliliğin bütün özelliklerini taşıyabilen ilkelerden gelir. Gizli duran, açıkça kendini göstermeyen diğeri ise biricik etkin ve gerçek motivasyon olarak anlaşılmalıdır. Nevrozdan alınma bir örnekle bu söylediklerimizi somutlaştırmaya çalışalım. Tabu bölümünde obsesyonel yasakları Maori'lerin tabusuna pek göze çarpacak şekilde benzeyen bir kadından söz gelişi bahsetmiştim. Dipnot 1, sayfa 48. Bu kadının nevrozu kocasına karşıydı. Onun ölmesi için duyduğu bilinç dışı arzuya karşı savunmada doruk noktasına eriyordu. Fakat kadının açık ve sistemli fobisinde kocasıyla ilgili hiçbir düşünce yoktu. Bilinçli kaygı ve üzüntülerinde kocasına hiç yer vermiyordu. Bütün korkusu genellikle ölümden söz edildiğini duymaktı. Bir gün kocasının usturalarını bir dükkanda birlettirmek için birisine talimat verdiğini işitti. Garip bir endişeyle bu dükkanın bulunduğu yeri görmeye gider ve bu keşif gezisinden dönüşünde kocasına kesinlikle bu usturaları yok etmek istediğini söyler. Çünkü usturaların bilenmek üzere verildiği dükkanın yanında cenaze levazamatı satan bir mağaza bulunmaktadır. Kadının gizli niyeti usturalarla ölüm fikri arasında çözülmez bir bağlantı kurmuştur. Yasağın sistematik motivasyonu bu şekilde kendisini göstermektedir. Hastanın bu uğursuz komşuluğu keşfetmemiş olsaydı bile evine aynı düşünceyle dönecek olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yolun üstünde bir cenaze arabasına, matemli ya da cenaze çelengi taşıyan bir kimseye rastlaması bu iş için yeterdi. Şartların ağı öylesine gerilip kurulmuştu ki avın en ufak bir vesileyle içine düşmesi mukadderdi. Ona yalnızca ortaya çıkacak bir vesileden yararlanmak kalıyordu. Hiç yanılma tehlikesine düşmeden kadının buna benzer başka vesileleri görmemezlikten geldiğini kabul edebiliriz. Bu gibi vesileler karşısında hiç şüphesiz bugün hava çok güzel deyip geçiyordu. Usturalarla ilgili yasağın gerçek nedenine gelince bunu kolayca tahmin edebiliriz. Kocasının yeni bilenmiş usturaları kullanırken kolayca gırtlağını kesebileceği düşüncesinden duyabileceği zevke karşı bir savunma davranışıydı bu. Bir yürüme bozukluğunu, abasi ya da agorafobiyi de bu semptomlardan biri ya da diğeri bilinç dışı bir arzunun ya da bu arzuya karşı korunmanın yerini almayı başardığı hallerde tıpkı yukarıdakine benzer bir tarzda yorumlayabilir ve detaylandırabiliriz. Hastada bilinç dışı fanteziler ya da etkili anımsamalar adına ne varsa hepsi bu çıkış yolunu kullanarak kendilerini semptomatik ifadeler halinde dayatmaya yürüme bozukluğunun oluşturduğu çerçeve içinde yer almaya çalışırlar ve diğer elemanlarla sözde rasyonel bir takım ilişkiler içindeymiş gibi görünürler. Bu durumda örneğin bir agorafobinin semptomatik yapısını ve ayrıntılarını onun temel ilkesinden çıkarmaya kalkışmak boşuna ve hatta saçma bir girişim olur. İlişkilerin tutarlılığı ve sağlamlığı ancak görünüştedir. Daha derin görüşlü bir gözlem, rüyaların dış görünüşü altında olduğu gibi burada da en kötü cinsten bazı nedenlerin sonuçlarını ve en büyük keyifliğini keşfeder. Bu türlü bir sistematik fobinin ayrıntıları gerçek motivasyonlarını gizli bazı nedenlerden alırlar. Bu nedenlerin yürüme bozukluğu ile hiçbir ilgisi yoktur ve zaten bu fobiye ait belirtilerin kişiden kişiye gayet derin ve köklü değişiklikler göstermesi de bu yüzdendir. Şimdi tekrar bizi burada özellikle ilgilendiren sisteme, animizme dönelim. Başka psikolojik sistemler hakkında bildiklerimizden, ilkel insanların adet ya da yasaklarının yalnızca batıl inanç nedenine dayanmadığı, hatta hakiki motivasyonun bunda aranamayacağı, hiçbir şeyin bizi bazı gizli nedenler araştırmak zorunluluğundan kurtaramayacağı sonucunu çıkarabiliriz. Animist bir sistemin egemen olduğu bir yerde her kuralın, her davranışın batıl inanç adını verdiğimiz bir sistematik meşrulaştırılması bulunması kaçınılmaz bir şeydir. Batıl inanç tıpkı korku ve endişe gibi, rüya gibi, şeytan gibi bir geçici inşa olup psikanalitik araştırma karşısında yıkılır. Olaylarla bilgi arasında bir ekran işi gören bu inşaların gerisine baktığımızda ilkel insanların psişik hayatıyla kültürünün henüz gerçek değeriyle anlaşılmış olmaktan uzak bulunduğunu görürüz. Eğilimlerin bastırılması erişilen kültür düzeyinin bir ölçüsü olarak alınacak olursa animist sistemin egemenliği altında dahi bazı ilerlemeler ve gelişmeler olduğunu, ne var ki bu ilerleme ve gelişmelerin sözüm ona batıl motivasyonları yüzünden haksız yere hor görüldüklerini kabul etmek zorunda kalırız. Bir ilkel kabile savaşçılarının sefere çıkmadan önce kendilerini en sıkı bir temizlik ve perhiskarlığa tabi tuttuklarını öğrendiğimizde hemen onların düşmanlarının büyüsünden daha az etkilenir hale gelmek için kendilerini temizleyip pakladıklarını ve perhiskarlıklarının da aynı şekilde ancak bazı batıl nedenlere dayandığını söylemek hevesine kapılırız. Dipnot 1. Fraser, Taboo and the Perils of the Soul, sayfa 158. Fakat bazı eğilimlerin içe tepilmesi olayı yine de vardır ve eğer savaşçının bütün bu kısıtlamalara bir denge nedeniyle katlandığını, çünkü alalade zamanda tatmine çalışması kendisine yasaklanmış olan zalimce ve düşmanca eğilimlerini az sonra alabildiğine doyum sağlayabileceğini bildiğini kabul edersek durumu daha iyi anlarız. Belli bir sorumluluğu gerektiren bazı işlerle uğraşılırken cinsel perhiskarlığa katlanıldığını gösteren birçok haller içinde aynı şey söylenebilir. Dipnot 2. Fraser, adı geçen eser, sayfa 200. İstendiği kadar bu yasaklar hakkında büyü ilişkilerinden alınma açıklamalar yapılsın, bunların temel nedeni yine de göze batacak kadar açıktır. Bazı eğilimlerinin tatmininden vazgeçilerek bir kuvvet tasarrufu gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ve eğer yasağın her ne pahasına olursa olsun büyüye dayanan bir rasyonel açıklamasını benimsemek istiyorsak, onun hijyenik kökenini de ihmal etmememiz gerekir. Bir vahşi kabilesinin erkekleri kara ya da deniz avına, savaşa ya da değerli bitkiler toplamaya gittiklerinde evde kalan karıları sefer süresi boyunca gayet sıkı bir sürü kısıtlamalara katlanmak zorunda kalırlar. İlkeller bu kısıtlamalara sefer sonuçları üzerinde uzaktan kendilerini gösteren zararlı bir etki atfederler. Fakat uzaktan kendilerini gösteren bu etkinin dönüş düşüncesinden, gidenlerin özleminden başka bir şey olmadığını ve bütün bu kılık değiştirmelerin gerisinde mükemmel bir psikolojik fikrin gizli bulunduğunu fark etmek için fazla nüfuslu bir görüşe ihtiyaç yoktur. Erkekler ancak evde kontrolsüz kalan karılarının davranışlarından emin oldukları takdirde verimli bir şekilde çalışabilirler. Bazen de aynı fikir doğrudan doğruya herhangi bir psikolojik motivasyona dayandırılmadan dile getirilir ve kadının sadakatsizliğinin uzaktaki kocasının işini boşa çıkarabileceği söylenir. İlkel kadınların adet zamanlarında katlanmak zorunda bulundukları sayısız tabu kurallarının nedeni batıl kan korkusu olup bunun gerçek bir neden olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat bu korkunun hizmet ettiği bazı estetik ve hijyenik amaçların, ki bu amaçlar daima büyü cinsinden bir takım kılıklar altında gizlenmiştir, hesaba katılmaması da haksızlık olur. Bu açıklama denemelerimizle günümüz ilkel insanına doğruluk sınırlarını aşan bir pisişik incelik atfetmekte olduğumuz şeklinde ileri sürülebilecek bir eleştiriye zemin hazırladığımızın iyice farkındayız. Ama ben öyle düşünüyorum ki eğer bu şekilde hareket etmezsek biz yetişkinlerin artık hiç anlamadığımız ve bunun içinde zenginlik ve inceliğinin farkına varamadığımız çocuğun pisişik hayatı karşısında uğradığımız hayal kırıklığına aynen animist gelişme aşamasında kalmış kavimlerin psikolojisi konusunda da uğramamız mukadderdir. Bir grup tabu kurallarından daha söz edeceğim. Bugüne kadar açıklamasız kalmış bir takım kurallardır bunlar. Bunlardan söz etmemin nedeni, bu kuralların psikanalitik yorum tarzını parlak bir şekilde doğrular nitelikte olmalarıdır. İlkel kavimlerin birçoğunda bazı durumlarda evde kesici silahlar ve bilenmiş aletler bulundurmak yasaktır. Dipnot 1. Prezer adı geçen eser sayfa 237. Prezer bir Alman batıl inancını anıyor. Buna göre bir bıçak keskin yanı yukarı gelecek şekilde bırakılmamalı ve tutulmamalıdır. Çünkü tanrı ve melekler yaralanabilirler. Bu tabuda insanın bilinç dışı kötü eğilimlerin etkisiyle kesici bir silah kullanarak işlemek hevesine kapılabileceği bazı semptomatik eylemlere bir işaret görmemek mümkün müdür? Bölüm 4. Totemizmin çocukta geri dönüşü. Psişik eylemlerin ve formasyonların en uzak ve derin determinizmini bulup çıkarmış olan psikanalizin, din gibi son derece karmaşık bir fenomeni tek bir kaynağa bağlamaya kalkışmasında endişe verecek bir yan yoktur. Eğer psikanaliz görevi gereği olarak ya da zorunlulukla tek yanlı görünmek ve bu kurumların yalnız bir tek kaynağını belirtmek durumunda kalırsa, bu onun ne bu kaynağın biricik kaynak olduğunu iddia ettiği ne de bütün öteki kaynaklar arasında ona ilk sırada yer verdiği anlamına gelir. Dinlerin doğuşunda şu anlatmaya çalışacağımız mekanizmaya nasıl bir relatif önem atfedileceğini ancak çeşitli araştırma dallarının sağladığı sonuçların bir sentezi bize gösterebilir. Ama böyle bir çalışma psikanalizin hem sahip olduğu araçları hem de izlediği amacı aşan bir iştir. 1. Bu eserin ilk bölümünde totemizm kavramını açmaya çalışmıştık. Totemizmin bazı ilkel Avustralya, Amerika ve Afrika kavimlerinde dinin yerini tuttuğunu ve toplumsal organizasyonun ilkelerini sağladığını öğrenmiştik. İskoçyalı MacLennan daha 1869 yılında herkesin dikkatini o vakte kadar yalnızca merak konusu sayılan totemizm fenomenleri üzerine çekmiş ve eski ve yeni çeşitli birçok toplumlarda adet ve geleneklerden pek çoğunun totem çağının kalıntıları sayılması gerektiği fikrini ileri sürmüştü. O tarihten bu yana bilim totemizmin önemini bütün kapsamıyla anlamış bulunuyor. Bu konuda ileri sürülen son görüşlerden biri olarak Wundt'un Elemente der Völker Psychology 1912 adlı eserinin bir pasajında dile getirdiği bir görüşü buraya alacağım. Dipnot 1, sayfa 139. Bütün bu olayları göz önünde tutarak hakikaten fazla ayrılmak tehlikesine düşmeksizin şunu kabul edebiliriz ki totem kültürü her yerde daha sonraki gelişme için bir hazırlık aşaması, ilkel insanlıkla kahramanlar ve tanrılar çağı arasında bir geçiş aşaması çağı olmuştur. Yer aldığımız görüş noktası totemizmin karakterlerini daha yakından incelememizi zorunlu kılıyor. Daha ileride anlaşılacak bazı nedenlerle burada S. Ranahan'ın 1900 yılında yapmış olduğu bir açıklamayı esas almayı tercih ediyorum. S. Ranahan, totemizmin yasasını 12 madde halinde adeta totemist dinin bir katşizmi sayılabilecek şekilde formülleştirmiştir. Dipnot 2. Revue Scientifique, Ekim 1900. Aynı yazarın 4 ciltlik eserine de alınmıştır. Cults, Myths and Religions 1909 cilt 1 sayfa 17 ve devamı. 1. Bazı hayvanlar ne yenebilir ne öldürülebilir. İnsanlar bu tür hayvanlardan yetiştirilirler ve onlara büyük bir özenle bakarlar. 2. Kaza ile ölen bir hayvan için yas tutulur ve o hayvan tıpkı bir kabile üyesine gösterilen saygı ile gömülür. 3. Yeme yasağı bazen hayvanın bedeninin ancak bir kısmı ile ilgilidir. 4. Adet olarak esirgenen ve korunan bir hayvanı öldürmek zorunda kalınırsa ondan af dilenir ve her türlü çareye başvurularak tavunun çiğnenmesi suçu yani hayvanın öldürülmesi hoş gösterilmeye çalışılır. 5. Hayvan törenle kurban edilince ona yine törenle ağlanır. 6. Bazı törenlerde ve dinsel seremonilerde bazı hayvanların postuna bürünülür. Totemizm rejimi altında yaşayan bazı kavimlerde bu iş için totemin postu kullanılır. 7. Kabileler ve kişiler birbirlerine totem hayvanlarının adlarını verirler. 8. Birçok kabileler arma olarak hayvan imajları kullanırlar ve silahlarını bu armalarla süslerler. Erkekler vücutlarına hayvan resimleri yapar ve bunları dövmelerle tespit ederler. 9. Totem, tehlikeli ve korkulan bir hayvan ise adını taşıyan klanın üyelerini koruduğu kabul edilir. 10. Totem hayvanı klan üyelerini savunur ve korur. 11. Totem hayvanı kendisine inananlara geleceği bildirir ve onlara rehberlik eder. 12. Totemci bir kabilenin üyeleri çoğu kez totem hayvanını ortak bir kökten gelen bağlarla bağlıdırlar. Bu totemik din kateşizmini tam değerini verebilmek amacıyla Renah'ın totemik sistemin belli bir anda varlığını ileri sürebilmek için temel olarak alınan bütün belirtileri, bütün kalıntı fenomenlerini ona dahil ettiğini de bilmemiz gerekir. Yazarın totem problemi karşısındaki özel tavrı, totemizmin bazı temel çizgilerini belli bir ölçüde göz ardı etmesinde kendisi belli ediyor. Daha ileride göreceğimiz gibi totem kateşizminin iki temel formülünden biri arka plana atılmış, diğeri ise büsbütün ihmal edilmiştir. Totemizmin karakterleri hakkında tam bir fikir edinebilmek için bu konuya 4 ciltlik bir eser ayırmış olan bir yazara başvuracağız. Bu 4 cildin içinde elden geldiğince tam bir gözlem koleksiyonunun yanı sıra bu gözlemlerden doğan problemlerin gayet derinlemesine bir tartışması da bulunuyor. Totemism and Exogamy adlı bu eserin yazarı M. Fraser'e neler borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Dipnot 1. 1910. Psikanalitik araştırmalarımız bizi onunkilerden ayrılan bazı sonuçlara götürmüş olsa bile. Dipnot 2. Bu alanda kesin bilgiler elde edilmek istendiğinde ne gibi güçlüklerle savaşmak zorunda kalınacağını okuyuculara önceden bildirmemizde yarar vardır sanırız. İlk önce gözlemleri toplayan kişilerle bunları yorumlayan ve tartışan kişiler aynı değildir. Birinciler seyyahlar ve misyonerler olduğu halde ikinciler araştırma konularını belki de hiç görmemiş olan bilim adamlarıdır. İlkel insanlarla anlaşmak kolay değildir. Gözlemcilerin hepsi onların dilini bilmediğinden çevirmenlere başvurmak ya da Pidgin English denen yardımcı dili kullanmak zorunda kalırlar. İlkeller kültürlerinin mahrem yanları söz konusu olduğunda pek konuşmazlar ancak uzun süre aralarında yaşamış yabancılara açılırlar. Çeşitli nedenlerle çoğu zaman sahte ya da yanlış bilgiler verirler. Bakınız Fraser, The Beginnings of Religion and Totemism Among the Australian Aborigines, Fortnightly Review, 1905, Totemism and Exogamy, 1, sayfa 150.